burada kalacağız. Geldiniz sayın dinleyenlerimiz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Biz burada kalacağız da eğer belge geçer numarası isterseniz +90 312 koduyla 463 32 84. Bir de blog adresimiz var. bizburada.blogspot.com. Yurttaşlık süreci ve köklerden bahsedeceğiz. Göç kökenlilerin köklere bağlılığı yaşadıkları ülkelerde gerçek yurttaşlar olmalarını zorlaştırıyor mu diye soruyoruz. Sonrasında da kadınların toplumsal katılımdaki rolünü hep beraber sorgulayacağız. Konuklarımıza gelince her zaman olduğu gibi Can Bey yine bizimle birlikte. Doktor Can Ünver, kendileri biliyorsunuz göç uzmanı, aynı zamanda programımızın danışmanı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi
geçen yayınlar. Hafta siz yoktunuz ama Nevzat Hoca vardı.
Öyle mi?
Çok evet, güzel program evet. Yaptık. Çok güzeldi.
Memnun oldum.
Birsen Taşpınar az sonra telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Belçika'dan programımıza katılacak. Kendileri psikolog ve bizimle birlikte yine Metin Çorabatır var. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Evet, programımıza başlıyoruz. Telefonumuz hazır mı acaba Özkan Özden Koç? Teknik masada Özkan Özden Koç var. Şu anda hazır değilmiş. O zaman ben programımızın künyesini de bir yineleyeyim size. Biliyorsunuz programımız Nurettin Turan hazırlıyor. Şule Şankaya ile birlikte. Özkan var teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu Başar'a. Biz burada kalacağız programında. Bugün sizlerle olacağız. Evet, hocam kadınlara geçiyorum. Bu sefer hep evet. Konuştuğumuz bir konu aslında. Pekiştirerek devam ettiğimiz bir konu ama kadınların toplumsal hayattaki rolünden bahsedeceğiz. Ne kadar aktif kadınlar toplumsal hayatta Almanya'da örneğin?
Vallahi tabii şimdi kadın toplumun lokomotifi esasında. Yani bir kere en önemli eğitici vasfı kadının öne çıkıyor biliyorsunuz her yerde ana olarak. Şimdi bizim toplumumuza nazaran eğer Almanya'daki genel toplumu eğer mukayese edecek olursak yani tabii daha iyi durumdalar. Yani bizdekinden daha farklı konumda olduklarını söylemek mümkün. Onların yani genel olarak kadının toplumdaki yeri daha güçlü, daha saygın ve daha işte yani söz sahibi oluyor.
Bu
kadın yani. Bu güzel bir şey.
Türk
yok,
kadının Almanya'da
söyleyeyim.
Değil. Yani
geneli
normalde
söyleyeyim.
Kadını. Evet.
Geneli söylüyorum. Şimdi Türk kadınları da yani göçmen kökenli Türkler. Onlar da haliyle oradaki topluma ayak uydurmaya hele son dönemlerde çok başladılar. Dolayısıyla bakıyoruz bizim toplumumuzun içinde başarılı çok kadın girişimci, politikacı, ondan sonra işte ne bileyim akademisyen falan çoğalmaya başladı. Bunlar aslında dediğim gibi yani toplumun öncü ve belki de en sıhhatli güçleri. Son derece dinamik kesimini oluşturuyorlar ve dolayısıyla da belki bundan sonraki yani işte Almanya'da, Fransa'da neyse artık hangi ülkeyse Batı Avrupa'da yaşayan Türk toplumlarının önde çıkan unsurlar olarak kadınlar daha da farklı düzlemlere taşınmasına toplumun katkıda bulunacaklar hiç kuşkusuz. Yani bunu bekliyorum ve bundan çok ümitleniyorum doğrusunu isterseniz. Şimdi mesela şeye bakıyoruz, hemen örnek vermek gerekirse Almanya'da eyalet bakanı olan ilk Türk bir kadındı Aygül Özkan. Evet. İşte Aşağı Saksonya eyalet bakanıydı. Daha sonra işte Stuttgart, Baden-Württemberg eyaletinin bir bakanı yine bir Türk kadın oldu. Hı hı. Ondan sonra bakıyoruz Berlin'de başbakan yardımcısı konumunda senatör. Yani Berlin Eyalet Başbakanlığı'nın yardımcısı konumunda ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı yine bir Türk kadın. Federal hükümetin uyum bakanı, devlet bakanı olarak yine Aydan Özoğuz bir kadın. Yani bu tabii çok güzel. Yani gurur bundan çok hem gurur duyuyoruz hem de ümitleniyoruz yani. Çünkü bulundukları toplumda üstelik de Türklerin çıkışları itibariyle yani yola çıkışlarında bir takım handikaplar var. Yani Türk oldukları için tabii, handikaplar tabii, var. Bir de kadın oldukları için ayrıca var. Şimdi bütün bunları aşıp gelip ondan sonra o partilerin, o siyaset kurumunun içerisinde söz sahibi haline gelmek doğrusu her türlü takdirin ötesinde.
Tabii.
Onlar bu takdirleri hak ediyorlar.
Peki hocam hani dediniz ya Türk olmak ve kadın olmak dediniz.
Evet.
Şimdi
evet.
Yani Almanya dahi olsa kadın olmak yine bir bizi biraz geri koyan bir sıfat.
Ben tabii şimdi bakın bizden daha iyi durumdadırlar dedim ama.
Evet.
Şimdi erkek egemen toplumlarda yaşıyoruz. Yani dünyanın maalesef önemli hastalıklarından bir tanesi bu. Yani ne kadar demokrasinin, ne kadar toplumsal gelişmişliğin ileri düzeyde gelişmişlik ileri düzeyde olsa dahi bakıyoruz yine mesela eşit işe eşit ücret hadisesi bir türlü gerçekleşmiyor. Yani bakıyoruz Almanya'da da gerçekleşmiyor. Aynı işi yapan erkek işçiyle kadın işçinin arasında fark var. Aynı parayı almıyorlar falan yani.
Allah
aynı
Allah.
Ücreti almıyorlar.
Şaşırtıcı bir
böyle bu. Böyle yani bu maalesef hatta bunun için bir sürü böyle işte
uluslararası. Hatta kadın bir başbakanlığı var.
Yani olabilir tabii ama bir
o
türlü çözülemiyor.
O da düşük maaş alıyor
galiba. Yani çözümü hala gerçekleşmemiş bazı sıkıntılar var. Yani erkek egemenlik devam ediyor. Mesela biz de medeni kanunumuzu değiştirdik. Hani ailenin reisi erkektir diye bir ifade vardı. O kalktı şimdi yok. Ama bakıyorsunuz kalkmış dahi olsa fiilen yani hala erkeğin egemenliği kabul ediliyor. Bu böyle. Şimdi o toplumlarda da var o iş.
Anlıyorum. Evet.
Yani aslında kabul edilmesi mümkün olmayan ve maalesef yani tüm özgürlüklerine kavuşmuş gibi görünse de kadın aslında öyle değil yani.
Evet.
Tamamen değil yani.
Evet. Şimdi dinleyenlerimize paylaşalım. Saat 14.30'dan sonra psikoloğumuz Birsen Taşpınar Belçika'dan bağlanacak. Onunla paylaşacağız işte kadının Alman toplumundaki yerini ya da yurt dışında kendileri ne kadar var hissettirebiliyorlar diye. Ama dilerseniz İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Metin Çorabatır'la sohbet edelim. Şimdi bizim için mülteci ayrı, sığınmacı ayrı mı? Şu kelimelere bir açıklık getirelim mi? Önce bir aklımız bir karışık çünkü bu aralar bizim.
Evet, bir kavram kargaşası
evet.
Var. Sığınmacı diye bir kavram biz kullanıyoruz. Uluslararası literatürde sığınma talep eden, sığınma isteyen var. İngilizcesi asylum seeker ve mülteci.
Mülteci, refüji dediğimiz
refüji. Evet. Aynı sürecin iki aşaması gibi alabiliriz. Bireysel durumlarda bir kişi sınırı geçti, ülkesindeki zor koşullardan kaçtığını söyledi.
Tamam.
Bunu söylediği anda geldiği ülkenin bir yetkilisine sığınma başvurusu yapmış sayılıyor ve bir takım hakları kazanıyor. O da başta uluslararası koruma dediğimiz geri gönderilmeme hakkı.
Evet.
Ben geldim size dedim ki siyasi görüşüm, dini inancım yüzünden zulme uğruyordum, kaçtım, sığındım.
Tamam.
O anda belki doğruyu da söylemeyebilirim ama geri gönderilmeme hakkım doğuyor. Sonra bir süreç işliyor. O süreç içinde sizi koruyor geldiğiniz ülke. O sırada söylenen işte asylum seeker'sınız. Sığınma başvurusunda bulunan kişi yeni yasamıza göre yabancılar ve uluslararası koruma yasasına göre de başvurucu diye bir yeni kavram geliştirdi Türkiye. Süreçte işte mülakatlar yapılıyor. Neden geldiği öğrenilmeye çalışılıyor.
Peki bir kişi Metin Bey sözünüzü biliyorum ama bir kişi geldi ben sığınıyorum dedi.
Evet.
Ve söyledi, durumunu söyledi az evvel sizin söylediğiniz gibi. Hani dediniz ya bazı haklar kazanıyor. Bu aşamada, ilk aşamada kazandığı haklar neler?
İlk aşamada bir kere geri gönderilmeyecek.
Tamam.
Mesela bazen pasaportsuz, belgesiz, kaçak bir şekilde girmiş oluyor.
Tamam.
cezalandırılmayacak kaçak girdiği için böyle tabii. bir iddiası varsa.
Tamam.
Bir de insan olduğu için temel işte barınma bazı birçok durumda hakikaten insanlar hiçbir para almadan bir değil belge mi? Almadan tamam. kaçıyorlar. Ve onun temel ihtiyaçları bir barınak, karnını doyuracak bir şey, ilaç gibi ihtiyaçları varsa onların karşılanması
tamam.
ve bir bekleme süreci, değerlendirme sürecine giriliyor. O süreç hı. içinde mülakatlar yapılıyor uzmanlar tarafından kendi ana dilinde neden geldiği anlaşılmaya çalışılıyor.
Tamam.
Hakikaten öyle bir ortamdan yani uluslararası sözleşmelere göre kişiyi hı-hı. mülteci hı-hı. yapan hı-hı. bir ortamdan geldiği geldiyse, konusunda bir kanaat oluştuysa
doğrulandıktan ona, sonra
evet mülteci statüsü veriliyor tamam. ama bu da eğer o ülke, ev sahibi ülke, bütün bu süreci işleten hı hı, ülke hı hı. bir coğrafi kısıtlama uygulamıyorsa, Türkiye'de bu uygulandığı için, şimdi birazdan onu diyeceğim ama
tamam.
uygulanmadığını varsayalım veya Avrupa'dan gelmiş bir tamam. sığınma başvurusu yapmış kişi diyebiliriz. Hı hı. Mülteci olduğuna kanaat getirilirse mültecisin sen deniyor
hı hı.
ve o zaman hakları genişliyor normal koşullarda. 1951 hı hı. Cenevre Sözleşmesi'nin mültecilerin haklarıyla ilgili maddeleri tamam. gereğince bu siyasi haklarından sosyal hizmetlere erişime, oradan işte ekonomik haklarına, kültürel haklarına kadar bir takım hakları var. Siyasi haklarında vatandaştan eksik olarak işte oy verme, seçme, seçilme hakları hariç ama dernek kurma, örgütlenme, sendikalara girme gibi hakları 51 Cenevre Sözleşmesi geniş bir haklar
mülteci malzemesi. Mülteci sıfatını aldıktan evet. sonra bu haklar genişliyor.
Ve ideali o insan o ülkede, sığındığı ülkede o topluma entegre olacak, yaşayacak.
Hmm.
İşte o ülkenin vatandaşlık yasası şartlarına göre isterse bu ülkeden ülkeye değişiyor 5-6 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlığa tamam. da başvuracak.
Hmm.
Devletlerin vatandaşlığı alması diye bir zorunluluk yok ama tavsiye ediliyor. İşte iyi bir vatandaş gibi yaşıyor, ekonomiye hmm. katkıda bulunuyor. Hmm. Başvurursa almaları çünkü mültecilik geçici bir olay ve hmm. kötü bir, istenmeyen bir statü. Bir hmm. devletle bağınızın olması lazım.
Hmm.
Eğer işte Türkiye'deki durumda Avrupa dışından gelenlere bu hakları Türkiye tanımıyor. Dolayısıyla onlara bir üçüncü ülke arama durumu var.
Şey mi yani tanım mesela Avrupa Konseyi üye ülkelerinden gelirse biz onları kabul
doğrudur.
Ediyoruz.
Doğrudur evet Avrupa tanımını öyle yapıyor tamam. Türkiye. Mesela bu çerçevede Azerbaycan, Ermenistan gibi ülkeler, Rusya Avrupa sayılıyor. Oradan tamam. mesela Çeçen mülteciler vardı.
Suriye'ye geldiğimizde evet. mesela.
Suriye Avrupa dışından İran, hı-hı. Irak, hı-hı. Afganistan, hı-hı. Afrika ülkeleri. Amerika Birleşik Devletleri'nden
ancak
birisi gelirse.
Ancak sığınmacı sıfatıyla mı kalabiliyor?
Şimdi yeni burada. Yasaya göre bir kere ilk girdi ve başvuru yaptığı andan itibaren nereden gelirseniz gelin bu geri gönderilmeme hakkınız doğru.
Tamam o doğru.
Ondan sonra sürece giriyorsunuz. O süreç içinde mülteci olduğunuza kanaat getirilirse bu sefer geldiğiniz ülkeye bakılıyor. Tamam. Avrupa dışından geldiyseniz. Yeni yasamıza göre koşullu mülteci deniyor. Hmm. Şartlı mülteci diye tamam. yeni bir kavram oluştu.
Tamam.
Buradaki varsayım niye koşullu? Çünkü bir başka ülkeye yollanacaksınız.
Yani
Türkiye'de
üçüncü ülke
evet,
devreye girecek.
O haklarınızı kullanamıyorsunuz. Tamam. Onları tanımıyor Türkiye. Onlara bir üçüncü ülke bulunması lazım. O işlemi de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
Türkiye
Ofisi.
Ben şimdi az evvel haberde okudum hocam. Duydunuz
evet.
mu?
Evet.
Yani evet artık evet. bir yardım etmeliyiz bir şekilde diye bir şey var.
Evet.
Girişim
o
var.
O Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yardımcılarından birisi. Hı. Çünkü Türkiye sanırım dünden itibaren bir diplomatik evet, atağa geçti
evet.
birçok ülke ve sanırım yarın da Mülteciler Yüksek Komiseri Birleşmiş Milletler.
Dün ne oldu hocam? Bunu anlatır mısınız bize? Hani dünden itibaren dediniz ya. Neler,
şimdi
ne,
bu benim sizin sorularınıza cevap vermeye çalıştığım bütün hı. olay normal, bireysel, küçük gruplar halinde gelişlerde uygulanan süreç.
Tamam.
Karışıklığa yol açan şeylerden biri ise farklı olaylarla karşılaşıyoruz.
Doğru.
Kitle halinde gelişler oluyor. Birdenbire komşu ülkede bir olay oluyor, hı-hı. bir karışıklık oluyor. Hı-hı. Suriye'de yaşadığımız gibi. Birden binlerce kişi sınıra yığılıyor ve alınıyor. Yine mecbursunuz bir uluslararası hı-hı. yükümlülüğünüz. Orada artık demin söylediğim gibi önce sığınma başvurusunda bulunan kişi otur bekleyin işte sizle tek tek mülakat yapacağız. Buna imkan yok. onları geçici koruma altına aldı Avrupa Birliği bu tür durumlarda 2001 yılındaki bir yönergesiyle. Tamam. Bizim kanunda bunu uyguladı. Hı-hı. Ve o çerçevede Suriye'den gelenler 22 Ekim tarihli 2014 tarihli yönerge yönetmeliğe göre geçici korumadan yararlanan kişiler sıfatıyla o mülakat sürecine katılmıyor.
Tamam.
Onların geri döneceği, Suriye'deki durumun değişeceği varsayımıyla.
Evet.
Böyle bir durumda işte son zamanlarda yani 2011'den bu yana Suriye'deki olaylar yüzünden 2 milyona yaklaşık insan var geçici koruma altında. Son zamanlarda bu işte Tel Aviv kentinde iki taraftan oradaki IŞİD'in kontrolündeki bölgelere bir saldırı olduğu söyleniyor. Ve oranın halkı İki ateş arasında kaldı. Orada bir egemenlik savaşı var gruplar arasında, Kürt ve IŞİD grupları arasında. Ve Türkiye'ye önce bir zorladılar. Orada hemen açmadı Türkiye düzenli bir geçişi sağlamak için. Orada bazı istenmeyen durumlar falan oldu. Çünkü insanlar panikteydi. Neticede geldiler. Son aşağı yukarı 10 gün içinde 18 bin kişi o bölgeden sınırlarımıza girdi. Onlar da Suriyeli olduğu için geçici koruma altındalar.
Evet.
Dolayısıyla böyle şu andaki bizim sistemimizde yeni yasayla şey yapan 5-6 tane statü var. O da tabii kafaları karıştırıyor.
Evet.
Her bir statünün de sonuçları var. Kullanacağı haklar, yurt dışına mı gönderilecek, tabii. Türkiye'de mi kalınacak? Ve Türkiye yakın zamana kadar bu konular fazla bilinmiyordu. Genelde kitle göçü olmadığı için insanlar geliyordu ve Birleşmiş Milletler eğer mülteci iseler onları yolluyordu. Onun için Türk toplumuyla fazla bir şey yoktu. Sayılar da işte 6-7 bindi 2000'li yılların ortalarına kadar. Sonra yavaş yavaş Afganlılar daha çok gelmeye başladı. Afrikalılar gelmeye başladı. O sığınma sürecindeki insanların sayısı da hızla artmaya başladı. Ama o zamanlarda hala işte hep geçicilik, başka tür bir geçicilik, bir üçüncü ülkeye yerleşme bağlamında bir geçicilik söz konusuydu. Ve insanlar işte 2-3 yıl maksimum yaşayıp BM tarafından gönderiliyordu. Amerika, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, bazı Avrupa ülkeleri. Şimdi artık bu kapı kapandı. Yani 2 milyonu zaten onlar zaten geçici koruma altında. Böyle bir şey statüleri itibariyle söz konusu değil. Diğerleri de 250 bin kadar İran, Irak, Afgan, Afrikalı gibi değişik uzak doğudan mültecilerimiz var. Mülteci sürecine başvurmuş olan. Onların da büyük bir çoğunluğu yurt dışına çıkamıyor. Dolayısıyla Türkiye bir ikilem içinde. Türkiye'nin işte bu ikilem şeyden kaynaklanıyor. Coğrafi kısıtlama uyguladığı için. Bu devam ettiği sürece kalıcı çözümlerden birisi olan bir üçüncü ülkeye yerleştirme çok büyük bir çoğunluk için söz konusu değil. Onun için artık onlarla birlikte yaşayacağız. O zaman ne yapacağız? Entegrasyon politikalarına dönmemiz lazım. Sevgili hocam, Can hocam demin Türkiye'den giden kişiler için orada hatta kadınlarımız için işte başarılı örnekler verdi. Seçimlere katılıyorlar falan. Tabii bu bir süreç aldı. 60'lardan bu yana çok meşakkat çektiler. Almanlar başta onları geçici ve işte misafir işçi olarak gördü. Çok daha sonraları sorunlar toplumsal boyutlara gelince akılları başına geldi ve entegrasyona dönüldü. Biz o hatayı yapmamamız lazım.
Evet, Metin Hocam, siz de aynı fikirde misiniz? Can Hocam, tabii, ne tabii. zaman sohbet etsek der ki bu konuda mutlaka şimdiden önlem almalıyız. Yani biz onları Almanya'da yaşayan Türklerin yaşadıklarını onları yaşatmamak için toplum olarak da Alman toplumunun yaşadığı şeyleri yaşamamak için şimdiden önlemlerimizi almalıyız diyor. Siz de aynı fikirde misiniz?
Şimdi 2 milyon insan var. Bu hiçbir ülkenin Amerika'da olsa birdenbire 2 milyon insanı almak çok ağır bir yük. Ama alındı ve başka bir şey yapamıyorsunuz. Geriye yollayamıyorsunuz. Suriye'de herkes birbirini öldürüyor. Dolayısıyla 4 sene, 5 sene 5. senesinde bu krizin, 2011'de başladı. Bu insanlara bir şeyler yapmamız lazım. Ve savaşın sona ereceğine, barışın geleceğine dair de hiçbir kısa zamanda bir emare yok, bir işaret yok. Dolayısıyla ya onları aramızda sokakta bırakacağız veyahut da onlar için farklı şeyler yapacağız. İşte dil öğreteceğiz, ihtiyaçlarını karşılayacağız, iş imkanlarının önünü açacağız. Bakın ya, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü. 2001 yılında Birleşmiş Milletler'in bir oy birliğiyle aldığı karar çerçevesinde. Biz bazı kuruluşlar olarak 17, çünkü hafta sonuna geliyor 20 Haziran, 17'sinde yarın bir etkinlik yapacağız gazeteciler cemiyetinde. Suriyeli, Afganlı kendiliğinden, yani herhangi bir yasal düzenleme olmamasına rağmen, bu Almanya'daki güzel örneklere benzeyen hayata tutunma örneklerini getireceğiz. İş adamı olmuş veyahut da işte dernekleşmişler, bütün ihtiyaçlarını topluca halletmeye çalışıyorlar.
Güzel. Bunları kaç yıl içinde kat etmiştir hocam?
Valla mesela bu bir ahçımız var, Gelecek Muhammed Bey. Kendisi seramik ustasıymış. Geliyor 2012'de. Bir lokanta açıyor İstanbul'da. İkinciyi açıyor, üçüncüyü. Şu anda 2012, bir zinciri var.
2012'de başlamış.
Evet, bir zinciri var ve o zincirle şu anda bir de ekmek fabrikası var.
Yemeğini yediniz mi hocam?
300
güzel,
yedim.
Çok güzel,
evet,
ki o zincirle
yarın,
oluşmuş.
Yarınki etkinliğimizde.
Suriyeli mi?
Yarınki etkinliğimizde ikramı o yapacak. Aynı ve şeyde 300 Suriyeli'yi de yanında çalıştırıyor.
Harika.
Çok güzel. İstihdam da sağlamış.
Evet. Sonra bir vatandaş örneğimiz var. Bir yine gazeteci arkadaşımızın kuaförü. O işte dükkanının önünde dilenen 10 yaşında çok tatlı bir Suriyeli çocuğu. Gel diyor. Ne yapıyorsun? Nereden geldin? Türkmen sanırım çocuk. Ona meslek öğretiyor. Her gün geliyor. Bir de destek veriyor. Ve çocuk ailesi çok perişan bir evden güzel bir eve taşınmış ve şimdi bir sanat öğreniyor.
Çok
yani
güzel.
Bu tür örnekleri çoğaltmamız lazım.
Harika.
Tabii devletin adımlar atması lazım. Eğitim, yani 4 yıldır hiç eğitim alamayan çocuklar var. Büyüyorlar. Büyüdükçe her
burada
türlü...
Burada doğanlar var.
Burada doğanlar var. Her türlü kötülüğe açıklar. Çünkü işte uyuşturucudan işte... seks ticaretine kadar
tabii,
fakirlik artı cehalet
tabii,
işte sahip çıkılmazsa adımlar atılmazsa daha büyük toplumsal yaralar
tabii,
yaşayacağız. Çünkü kısa vadede dönmeyecekler. O kesin. Çünkü dönmeleri şeye bağlı. Suriye'deki durumun sakinleşmesine. O da şu anda maalesef pek ümit var görünüyor.
Evet, çok güzel. Yarın için böyle şeyler düşünmeniz çok anlamlı bence, değil mi Can Hocam?
Tabii,
benim çok
tabii.
hoşuma gitti. Yani tabii. Bu olumlu örneklerin olduğunu duymak beni çok mutlu
şimdi
etti.
Şimdi bu tür işlerde mutlaka sivil toplumun bir kolları sıvaması lazım. Yani devletten her şeyi beklemek mümkün değil. Zaten o kadar da gücü yoktur yani hepsini halletmeye.
Evet.
Devlet ama koordine edebilir. Nitekim bu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde bir uyum daire başkanlığı kuruldu. Yani yabancıların işte entegrasyon, uyum, neyse bu tür işlerini halletmek için bu önemli bir adım. Önemli bir adım. Yani Türkiye için hakikaten önemli bir adım. Çünkü biz bundan 5-10 sene evveline kadar, bırakın ve 3-4 sene evveline kadar bu tür konuları bu şekilde tartışamıyorduk bile Türkiye'de. Yani o bakımdan bir realiteyi tanıma söz konusu. O realite de tanındı. Yani Türkiye bir göçmen kabul eden ülke haline gelmiş vaziyette. Sadece gönderen değil. Göndermiyoruz da belki artık. Yani böyle kitlesel göç hareketleri yok yurt dışına. Belki münferit işte aile birleştirmesi veyahut okuma amaçlı.
90'lı yıllarda sözünüzü kestim. Türkiye Avrupa'ya en çok sığınma başvurusu yapan ülkelerin başında geliyordu. Listenin üçü falan gibi. Şimdi bu değişti. Artık yok yani.
Neredeyse yok sayılacak.
Ben bir şey sormak yani. İstiyorum.
Aile birleştirmesi bile çok az.
Evet. Evet.
Ya bazı şeyler duyuyoruz, okuyoruz. İşte kapitalist düzen bir şekilde aslında burada hani emeği ucuza almak olayı var ya. Yani o insanları yorabiliyor. Yani emekleri hiçe gidebiliyor. Ya bu konuda ne yapılması gerekiyor sizce? Yani bu konuda bizim işverenimiz nasıl eğitilmeli? Ya da bir fırında çalışan bir insana işte adam diyor gidemezsin diyor. İşkence yapıyor.
Bu sadece yabancılar için değil, değil Türk tabii. çalışanı için de, vatandaş çalışanı
için
de.
Ama onlar için biraz daha fazla değil mi? Tabii yani daha fazla. Ucuz işçi oldukları
tabii
için.
Tabii ki. Bunun bir kere
korumasızlar yani.
Korumasız.
Yasal olarak düzenlenmesi lazım. Evet. Şu anda bu insanların çalışma haklarını gözeten bir yasal düzenlemeye ihtiyacımız var.
Ama tamam. Aslında onda o bir yok. Şey yani bir kolaylık sağlandı şimdi bu. Hı. 4857 sayılı yabancıların çalışma izinleri kanunu var. Metin Bey. Şimdi normal olarak bir yabancıyı bir işveren, bir Türk işveren çalıştırmak istediği vakit en az 5 Türk uyruklu işçi çalıştırmak durumunda. Yani bir yabancıya 5 Türk çalıştırması lazım. Suriyeliler için o şartı kaldırdı.
Evet, devlet. O bir kolaylık yani, oldu.
Yani mümkün olduğu kadar regularize etmek, kayıt altına almak için böyle bir çaba var. Ancak şimdi yani işverenin şeyine bağlı bir de denetimle ilgili bir şey bu. Şimdi Türkiye tüm iş piyasasını yaklaşık 1000-1200 tahmin ediyorum iş müfettişiyle denetlemeye kalkışıyor. Ve onda da başarılı olamıyor doğrusunu isterseniz. Yani özerk bir denetleme kuruluşu olmadığı için Çalışma Bakanlığı'nın iş müfettişleri. Bunlar yetişemiyorlar.
Peki
polisle işbirliği yapmak lazım falan.
Bu kişilerin çalıştığında kayıt dışı mı çalıştırıyoruz biz?
Çoğunluğu öyle maalesef ve son derece düşük ücretlerle. Hatta şimdi bazı şeyleri maalesef endişeyle de izliyoruz. Yani birçok yerde çok düşük ücretle Türk işçinin yerine istihdam edilen Suriyeli nedeniyle de ufak tefek hadiseler yaşandı yani. Tabii, maalesef gerginlik. Onlar da yaşanıyor. Tabii. Bunların hepsinin engellenmesi lazım. Yani engellenmediği takdirde hakikaten Türkiye'yi rahatsız edecek sonuçlarla karşılaşabiliriz ki bizim toplumumuz ben şahsen yani bu kadar sene şimdi bugün şöyle bir baktım ne zaman bu işlerle ilgilenmeye başladım. Tam 36 senedir işin içindeyim. Bizim toplumumuz aslında yabancıya karşı birçok toplumdan daha hoşgörülü davranan insanlardan müteşekkil. Yani o şekilde düşünmek lazım. Bunun tersine dönmesinden doğrusu ürkerim ve fevkalade acı çekerim. Yani doğrusunu söylemek gerekirse ki işte onun o şekil yani bugüne kadarki özelliğini kaybetmemesi toplumumuzun biraz bu işte yasal ve idari tedbirlerle olacaktır. Düzenlemelerle olacaktır. Evet. Bu çok önemli.
Tabii, düzenlemeler yani bir de onun uygulanması.
Tabii.
İşte her konuda.
Düzenleme var aslında ama işte uygulamada bazı eksikliklerimiz de olabiliyor.
Şu anda hakikaten bu değişiklikten bu yana da izin alarak çalışan yani işveren tarafından izni istenmiş çalışma müsaadesi alan insan sayısı yok gibi bir şey. Çok az.
Çok az. O düzenlemeye rağmen. İşte onu şey etmek lazım. Yani iteklemek lazım bir parça. Hani amiyane tabiriyle arkasından yoksa olmuyor.
Anladım. Evet Metin Bey eklemek istedikleriniz var mı?
Ben çok teşekkür ederim. Yani bu konu çok konuşulmalı. Entegrasyon Türkiye'de hiçbirimizin tam olarak bilmediği bir konu, yeni bir konu. Bu Türkiye'deki Birleşmiş Milletler örgütleri dahil buna. Hep birlikte bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp deyip ve onları dinleyerek. Mesela bu entegre olan insanlar nelerle karşılaşıyor?
Evet.
Onlara bu şansı tanıyarak bir arada yaşamayı öğrenmeliyiz. Onlar bize uyamıyor diyorlar. Dün bir televizyonla konuşuyordum.
Evet.
Uymaları için ne yapıyoruz? Birlikte bir yani sadece Ankara'nın da Türk Devleti'nin de bir entegrasyon politikası çizmemesi lazım. Onların da katılımıyla nedir sorunlar?
Tabii.
Bir ortak bir entegrasyon modeli. Bütün çok Almanya cool. dahil benzer örneklerden yararlanarak böyle bir şey yapmalıyız.
Hani bize uyamıyor diyoruz ama yani farklı bir çevredeyiz. Farklı kültürle büyüyoruz.
O da gayet
böyle
normal.
Bir çok
İnsani
normal.
Gelişmişlik düzeyleri de farklıdır. Tabii. Yani şimdi kabul etmek lazım. Bu böyle ama bu eleştiri mahiyetinde söylemiyorum. İnsani gelişmişliğin bu kadar düşük olduğu bir ülkeden gelip de birdenbire bizim gibi yaşamalarını beklememiz söz konusu olamaz ki.
Tabii. Evet. İnşallah hepsini bunların aşarız. Çok teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ederim.
Sayın dinleyenlerimiz İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Metin Çorabatır 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesinde bizimleydi.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Sayın dinleyenlerimiz, biz burada kalacağız. Şöyle bir geçişten sonra devam ediyor. Metin Corabatır'ı ağırladık biz. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesinde Türkiye'deki mültecileri konuştuk. Şimdi de bambaşka bir konuya geçiyoruz. Girişini yapmıştık aslında. Kadınların toplumsal katılımdaki rolü yurt dışında. Bakalım Birsen Hanım bize neler anlatacak bu konuda. Birsen Taşpınar, Belçika'dan bize merhaba diyor. Merhaba.
Merhabalar. Merhabalar Yasemin Hanım. Nasılsınız?
İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Birsen Hanım?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Programı dinledim. Herkese selam vermek istiyorum. Merhabalar demek istiyorum.
Bizden de selam.
Böyle selamlar. Selam. Evet. Can Hocam şöyle bir bahsetti. Kadının, Türk kadınının işte Alman toplumu ya da yurt dışındaki toplumdaki duruşundan. Siz bir psikologsunuz. Siz daha farklı değerlendirirsiniz belki bizden. Sizin sözleriniz nelerdir konuya ilişkin?
Evet. Şimdi aslında işçi göçünün Almanya'ya, Belçika'ya, ben tabii Belçika'dan konuşacağım şimdi daha çok oradaki tecrübelerimden tabii yola çıkarak.
Tamam.
İşçi göçünün daha çok erkekler ve babalar üzerinden geçtiği için tabii ilk baştan beri orada kadınların böyle gölge altına kalmasına neden oldu. Ve genelde kadınlara bir pasif bir rol verildi. Kadınlar erkekleri, babaları takip etti oralara ve orada evde oturdu diye böyle bir tablo çizildi maalesef. Ama kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü kadınlar da ilk dönemlerde de çalışmaya başladı hemen. Bazı bölgelerde tabii ki daha yoğun bir şekilde bazı kadınlar tekstil fabrikalarında çalıştı. Çünkü tekstil fabrikalarında çalışması daha elverişliydi kadınlar için.
Evet.
Erkeklerin orada çalışması dansa kadınlar daha kadınlar için daha uygun görüldü. Yine başka firmalarda da çalıştılar, fabrikalarda çalıştılar kadınlar. Ama bunlar tabii ki fazla konuşulmadı, tarihe fazla geçmediği için genelde erkek göçünü, işçi göçünü erkekler üzerinden konuşuldu. Ve dolayısıyla toplumlar o şekilde kabul etti. Kadınların da aktif bir rol aldığını, hem evde hem dışarıda çalışma hayatında aktif olduklarını şimdi daha çok daha gözle görülür bir şekilde konuşuluyor. Çünkü aslında şu anda işsizlikten dolayı tabii işsizlik bayağı çok artmaya başladı. Dolayısıyla kadınlar daha kolay iş buluyor şu anda. Ve bu da cinsiyet rollerinin biraz tersine dönüşüne neden oluyor. Ve bunlar kadınların daha da gözle görülür bir şekilde daha aktif bir rol aldığını daha çok netleştiriyor bizler için. Bu birincisi tabii ki yine kadınların bu cinsiyet rolleriyle ilgili hem ilk dönemlerde aile sistemlerine baktığımız zaman şimdi Türkiye'den ilk dönemlerde tabii ki uzun yıllar babalar çalışırken kadınlar köylerde ya da kaldıkları bölgelerde çocuklarıyla beraber kaldılar. O durumu onlar taşımaya çalıştılar. Sonra Belçika'ya, Avrupa'ya gelirken yine o aile sistemini orada ayakta kaldırmaya çalıştılar. Hı. Evdeki eğitimi, çocukların eğitimini takip etmeye çalıştılar. O tür mikro sistemler Deki kadınların etkisi de aslında çok görülmüyor. Kadınlar orada hem okulları takip etmeleri elinden geldikleri kadar tabii ki.
Tabii.
Ondan sonra hem çalışıp hem evdeki işleri yapmak
tabii.
gibi şey. Onlar bayağı büyük yüklerin altından kalkmaya çalıştılar. Onu
kesinlikle söyleyeyim.
Öyle. Göçün en büyük direkleri diyelim kadınlar olduğunu düşünüyorum. Tabii ki erkeklerin rollerini de yatsımak istemiyorum ve de minimalize etmek istemiyorum ama kadınlar için de hani onu da daha çok net bir şekilde görülmesini istiyorum. Onların emekleri de göz ardı edilmemesini istiyorum açıkçası.
Birsen Hanım.
Bu yüzden de üç kadının hayatını daha önce de konuk olduğum zaman anlatmıştım. Hı-hı. Bu yüzden üç kadının hayatını kaleme almaya karar verdim. Ve bu tür emekleri daha iyi bir şekilde görülmesi için.
Evet.
Birsen Hanım'ı doğrulama adına bir şey söylemek istiyorum. Ben bu 70'li yıllarda daha bu şey bitmeden evvel iş gücü alımı yani Türkiye'den işçi alımı bitmeden önce o yıllarda yeni başlamış olan yüksek teknoloji eseri çipler, bilgisayar çiplerinin işlenmesi için özellikle tercihen kadın işçi getiriliyordu büyük firmalara. Elektronik firmalarına. Hı hı. Ondan sonra çünkü elleri parmakları ufak yani o işleri yapabilecek
daha narin ellere
ihtiyaç var. Evet. Ondan sonra şimdi bu hakikaten böyle göz ardı edilmiş bir şeydir. Bu göç tarihinde bunun ayrıca bir şekilde ele alınması lazım. Yani sadece bu söylediğim grup için demiyorum. Ondan sonra mesela birçok yerde Avrupa'da çalıştıkları fabrikalardan çıktıktan sonra eve gitmeyip bir de ikinci işte çalışan, temizlik işlerinde çalışan gerçekten alın teriyle işte ne bileyim yani birçok işçiye nazaran daha fazla emek sarf eden yine kadınlar olmuştur. İki işte çalışırlar, şey yaparlar. Aslında bu kadın işçilikle ilgili ciddi bir boşluk var şeyde. Göç tarihinin yazılmasında bunun mutlaka ayrıca ele alınmasında fayda var diye düşünüyorum.
Evet, Birsen Hanım sizin yazacağınız kitap nasıl bir kitap olacak? Üç kadın üzerinden.
Bu daha önce yazılmış olan yani yayınlanmış bir kitap ama şimdi önümüzdeki yıl yeni bir kitaba ikinci kitaba başladım. Hı-hı. Bu da yine o bu ilk kitabım biliyorsunuz Sessizliğin Anneleri yayınlanmıştı 2013'te bahsettiğim kitap oydu. Bu yayınlanmış Hı-hı. ve şu anda da bayağı bir birçok yerde tanıtım da yaptım. Hatta Türkiye'de de yaptım tanıtımını. Hı-hı. Şimdi ikinci kitabım daha çok bu ilk neslin o zorluklarını yani hangi zorlukları yaşadılar Hı-hı. ve aşk biraz aşk ve göç üzerine yazacağım. Daha Hı-hı. doğrusu biraz otobiyografi olacak. Kendi annemin babamın 10 yıl ayrı kaldıkları dönemi yazacağım. Babamın askerlik sonra İstanbul sonra da Belçika'da kaldığı yılları yazıp o arada tabii ki evli olup bizim hayatımızı, aile hayatımızı yazacağım. Ben Karslıyım. Biz Kars'tayken babamla annem 10 yıl evlendikten sonra 10 yıl hemen ardından 10 yıl ayrı kalmışlar. Tabii ki yazları bir ay bazen ziyarete gelirlerdi. Böyle bir tabii çok çocuk sahibi oldular. Ama 10 yıl böyle bir aile hayatının biraz parçalı geçmesi oldu. Bunları yazmak istiyorum. O ilk neslin yine o tarihteki bilinmeyen yanlarını, yaşanmamışlıkların hasretliği, yine oradaki annelerin o köydeki neleri nelere göğüs gerdiğini, hem tarla hayatı, hem çoluk çocuk, hem aile düzenini, annem iki çocuk kaybetti o arada diyelim işte birçok kayıplara neden oldu, başka insanlar vefat etti, anne babaannem vefat etti, dedem vefat etti, yani onlar vefatler de var, doğumlar var.
Bilsen Hanım.
Çok hani hayat devam ediyor ve ama eşin yurt dışında öte yandan babalar burada nasıl hayat yaşadılar. Babam örneğin anlatıyor, 3 gün aç kaldığını anlatıyor ama diyorsunuz ki hani biz diyelim düşündüğümüz zaman, işçi göçünü düşündüğümüz zaman böyle bin bir bereket diye düşünüyoruz ama ne kadar zorluklarla gitmişler.
Yok, hiç öyle düşünmüyoruz biz.
Bir şekilde yönlendirme yok.
Yok, biz Türkiye'nin hükümetleri
tarafından. Öylesine yani çantasını alıp giden şirket arayan, şirketler işçileri arıyor, işçiler şirketleri arıyor. O şekilde yani böyle biraz gelişi güzel bir süreç olmuş. Dolayısıyla çok da sıkıntılar da yaşanmış. O süreçleri anlatmak istiyorum. Çünkü birkaç yıl sonra onlar da kaybolacak. Allah uzun ömür versin hepsine ama tabii ki birinci nesil tükenmek üzere. Onları da kaybetmeden onlara bir an önce tarihi yazmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü orada da yine bence emeklilerin...
Pardon.
Görünmesi lazım. Şu anda yabancılar hala burada bizim üzerimizden işte bizden faydalanmaya geldiler imajı var hala. Ama düşünürsek öyle bir şey yok. Çünkü gerçekten çok hayatlarını kaybeden babalar var, anneler var. Yani çalıştıkları dönemlerde işte fabrikalarda kazalarla elini ayağını kaybedenler var. Babam örneğin bayağı büyük kazadan sonra bir yıl yatalak kaldı. Daha çalışamadı ve orada işçi gücünü kaybetti. Çalıştığı yerde çok ağır iş koşullarından dolayı kontrol de yoktu fazla. Demek istediğim oradaki emekler yazılmazsa Avrupa'daki tarihe de geçemeyecek. Avrupa'daki tarihte de yine buraya gelip bizden faydalanıyorlar. Bizim işimizi elimizden alıyorlar. Yine aynı bir imaj oluşuyor ve yabancılar da kendilerini öyle görmeye başlıyorlar. İşte işin aslı bence en tehlikeli tarafı da kadının kendini, erkeğin kendini, bir göçmenin kendini göçmen görmeye başlaması. Yani ben gerçekten faydalanmaya gelmişim diye kendine aşağılık kompleksi edinmesi ve şu anda da bazen onu görüyorum. İnsanlar o göçmenlik unsurunu tamamıyla içselleştirmiş ve ben burada yabancıyım diye düşünüyorlar. Yani bunu yapmamak lazım. Biz yabancı değiliz burada. Biz buranın yurttaşlarıyız. Yani demin hocamın da söylediği gibi aslında kağıt üzerinde aslında farkımız yok diğer yurttaşlardan. Ama gerçek hayatta da bunu hissettirmek lazım. Hani değişik yerlere girmek lazım. Geçen Almanya'daydım. Bir bayan bana söyledi. Dedi ki ben başörtülüyüm. Dedi ben bir kafe açmak istiyorum. Ama Almanlar gelmezse diye bir Alman'a soruyor. Alman da diyor ki o iyi niyetli Almanlar zaten gelir. Ve seni kabul etmeyen zaten başörtülü de kabul etmez diyor. O yüzden rahat ol demiş. Hani başörtülü de yapabilirsin, o kafeyi aç demiş. Çünkü bizlerin de ihtiyacı var böyle güzel mekanlara. Birlikte değerlik, beraberlik içinde. O bayan bir kafe açıyor başörtüsüyle. Ve çok böyle karışık bir grup geliyor. Almanlar da geliyor, Türkler de geliyor. Değişik kültürlerden insanlar da geliyor. Ve multikültürel bir kafe oluşuyor.
Gülsen Hanım.
İnsan...
Programımızın sonuna yaklaşıyoruz da bir iki sorum var, onları da aktarmak istiyorum ben size. Bu eserinizi hangi dilde yazacağınızı da öğrenebilir miyiz?
Hollandaca'da yazacağım.
Evet, peki biz Türkler ne yapacağız?
Okuyamayacağız.
Valla Türkçe'de tercüme edilmesinde büyük bir mücadele vermeye çalışacağım. Yayın evleriyle bu konuda da kontratı imzalarken onu da konuşacağım. Çünkü
lütfen.
Benim de önemsediğim bir konu. İnşallah Türkçe'de tercümesini mutlaka yapmaya çalışacağım.
Son bir soru sormak istiyorum. Siz bir psikologsunuz. Siz de Belçika'da varlığınızın altına mesleğinizi çizmiş olan bir kadınsınız. Size gelen hastalarınız arasında, biliyoruz psikologlar biraz sırt küpüdür ama yine de toplumsal bir konu olduğu için soruyorum.
Evet.
Türk kadınları ne tür şikayetlerle genelde size geliyorlar? Bunun sosyolojik boyutları da olabiliyor mu bazı şikayetler arasında?
Evet, var aslında. Genelde kadınların cinsiyet rolleriyle ilgili çok soruları oluyor. Bu konuda çok büyük anlaşmazlıklar oluyor. Boşanmaların aile hayatlarındaki boşanmaların işte %70'i cinsiyet rollerinin konusuyla ilgili. Anlaşmazlıklardan dolayı kadın hem çalışıyor hem evde bütün işleri yapıyor ve yoruluyor, yorgun kalıyor. Bu da aile hayatını bayağı bir etkiliyor. Ve eşi de yardımcı olmadığı zaman, çocuklara ilgisiz kaldığı zaman veya evde yardımcı olmadığı zaman, işte bu tür konular çok önemli oluyor. Cinsiyet rolleri şu anda ön planda toplumumuzda. O konuda büyük bir değişime uğruyoruz. Ve büyük adımlar atmamız da lazım. Bu bir. İkincisi de travma. Travma da çok önemli. Değişik farklı travmalar. Bu ayrımcılık travması da var içinde. Ayrımcılık travması dışlanmış olmanın verdiği bir travma. Ve bu her zaman çok böyle net bir olay olmasına gerek değil. Yok yani, bazen de böyle küçük küçük olaylar böyle birikip patlama veriyor bazen. Bu da sessiz ayrımcılık diyoruz buna. İkincisi de aile içi veya akraba arasında yaşanan travmalar ya da iş hayat, yani meslek hayatında yaşanmış olan travmalar olabilir. Travma da çok önemli yani. Yani bir tane değil, birkaç tane travmayla geliyorlar bazen maalesef bayanlar.
Gülsen Hanım, bir şey daha sormak istiyorum.
Böyle.
Siz genelde hastalarınız arasında şöyle bir kategori oluşturduğunuzda, hani dediniz ya ben Hollandaca yazacağım kitabımı dediniz. Bizim ummadığımız bir cevaptı bu açıkçası. Sizin hastalarınız genelde Türk mü?
Karışık aslında. Ben bir hastanede, özel bir hastanede çalışıyorum. O hastanenin bütün bireyleri bana yönlendiriliyor. O yüzden karışık. Hatta mülteciler de geliyor. Türkler, Faslılar, Belçikalılar. Ve mülteciler, tabii ki şu anda Belçika'ya da gelen mülteciler var. Azaldı ama yine de yani Suriyeliler örneğin, Iraklılar, Afganlar, onlar da geliyor bana.
Evet. Onlarla Can da Hocam, çalışıyorum. Sizin bir sorunuz var mı Birsen Hanım'a?
Vallahi tabii şimdi bizim bu toplumumuzda yani her toplumda aslında bir takım rahatsızlıklar, günün gereği bir takım rahatsızlıklar yaşanıyor. Bu doğal yani, bu bundan kaçmak imkanı yok. Yani günümüzde toplumlar özellikle son 30-35 yıl içerisinde bireyselleşmenin ya da bireycileşmenin bir sonucu olarak bu tür rahatsızlıkların, özellikle işte hoşnutsuzlukların en azından arttığı toplumlar. Yani bu toplumlarda şimdi göçmen kökenli olanların biraz daha da kırılgan olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Birsen Hanım'ın pek çok işi var, yani işinin çok olması gerekir. Çünkü insanlar bir kere bir yalnızlaşma, bir yabancılaşma, bilmiyorum yanlışsam lütfen düzeltin. Bir yalnızlaşma, bir yabancılaşma, bir böyle işte ne bileyim kendi başına kalıp o bütün sorunlarını tek başına çözme sanki durumundalar. Onun için de bunların altından kolay kolay kalkamıyorlar. Kalkamadıkları için de bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Bu çok doğal. Dolayısıyla tabii bu yani sadece tabii göçmenlere ait şey değil, yani çevre yapıyor bunu. Yaşanan siyasal, ekonomik düzen yapıyor bunu. Burada işte hazır reçeteler olduğunu sanmıyorum yani sorunları aşmak için. İşte o nedenle de kadınlarımızın özellikle sağlıklı ve dinamizmlerini muhafaza edecek şekilde toplumda o lokomotif rolünü kullanmaları çok önemli. Yani çünkü çocuğun ana karnı kucağından itibaren ilk eğitmeni annesi, yani bunun şeysi yok ve ana eğitimi, ana kucağında eğitimini iyi almamış olan bireylerin daha sonra kim bilir ne sıkıntılara düçar olduklarını biliyoruz. Epey bir sıkıntılı alandır ama dediğim gibi sadece bize mahsus değil. Ha biraz daha kırılganlar yani. O bakımdan onu kabul etmek lazım.
Evet Birsen Hanım, katkıda bulunacağınız son sözlerinizi alalım, programımızı kapatacağız.
Can Hocam'ın söylediklerine katılıyorum. Bir yalnızlaşma, bir kendinden yabancılaşma söz konusu. Onun bir eklemek istediğim bir şey de var. Aslında son yıllarda bu aşırı sağ partilerin yoğunlaşmasıyla birlikte bu sosyal alanda katkıda sağlamak isteyen kadınların, kadın kuruluşlarının da kısıtlanması şu anda görüyoruz. Hangi alanlarda çalışması gerektiğini diyelim öyle bir politika yürütüyorlar. Diyorlar ki siz böyle bir kadın kuruluşu kurmak istiyorsanız işte şunu yaparsanız fon veririz. Sübvansiyon veriyoruz, fon veriyoruz. Ya da şu konular üzerinde çalışırsanız, yoğunlaşırsanız o zaman sübvansiyon veriyoruz. Şu konular üzerinde çalışmayın. Böyle bir kısıtlama, bir engelleme oluyor bir. İkincisi de gerçekten daha zorlaşıyor bir kadın kuruluşunun aktif olması. Evet. Ve azalmasını gördük. Yani birçok kadın kuruluşunun azaldığını gördük. Daha pasif haline geldiğini gördük. Kağıt üstünde var olup da gerçek hayatta aktif olmayan kadın kuruluşları oluyor şu anda. Bu evet. 90'lı 2000 yıllarında daha çok büyük bir patlama yaşamıştı ama şimdi azalma var.
Bunu güzel. Bu iyi haber. Bu iyi haber. Belçika'ya
engelleniyorlar. O da yani konuda biraz daha aktif olmamız lazım bence.
Birsin Hanım çok teşekkür ederiz. Programımızı kapatmak zorundayız. Sizi dinlemek çok keyifliydi ama Belçika'ya selam ve sevgilerimizi iletiyoruz biz. Sayın dinleyenlerimiz.
Ankara'ya selam ve saygılar.
Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Doktor Can Ünver teşekkür ederiz.
Ben yine teşekkür
çok güzel
ederim.
Bilgilerle donattınız bizi. Sağ olun.
Çok teşekkür ederim.
Biz burada kalacağız. Burada bu haftada noktalanıyor. Nurettin Turan ve Şule Çankaya hazırladılar programı. Özkan Özden Koç teknik masadaydı. Ben Yasemin Pamukçu Başar'a güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.